Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 3. Kaset 1. Yüz Sayfa 84 Stok bulundurmanın neden olduğu maliyetleri azaltmanın etkin yolları 1. Tam zamanında Just in time stok sistemi kullanmak 2. Stok devir hızını artırarak para tasarrufu yapmaktır 4. Sabit varlık alımları 5. Borç ödemeleri Fon kaynakları Finansal yöneticinin görevi en düşük maliyetli fon kaynakları bileşimini bulmaktır. Yönetim fonları kullanırken uzun süreli fonları uzun dönemli projelere ve sermaye yatırımlarına, kısa dönemli fonları da kısa dönemli harcamalara tahsis etmelidir. Burada dikkat edilecek en önemli unsur varlıkların paradan paraya dönüş sürecidir. Kısa süreli fon kaynakları Kısa süreli fon kaynakları, işletmelerin bir yıl içinde geri ödemeleri gereken kaynaklardır. İşletmeler kısa süreli fon kaynaklarına, genellikle dönem varlıkların finansmanı için başvururlar. Kısa süreli fonlar şunlardır. 1. Ticari krediler. Açık hesap veya senet karşılığı alım şeklinde olabilir. 2. Banka kredileri. Kredi kullanan işletmeler kullandıkları kredi karşılığında belli bir faiz öderler. Faiz oranı kredinin kapsadığı süreye göre değişir. Banka kredileri nitelikleri bakımından iki ana gruba ayrılırlar. A. Nakdi krediler, avans kredisi, iskonto, borçlu cari hesap. B. Kefalet ve teminat mektupları. Teminatları bakımından da ikiye ayrılır. A. Şahsi teminat karşılığı krediler, açık krediler. B. Kefalet veya maddi teminat karşılığı kredi. 3. Finansman bonoları. Vadeleri 30 gün ile 360 gün arasında değişen, alınıp satılabilen ve devredilen senetler olup, anonim şirket statüsündeki özel ve kamu kuruluşları çıkarabilir. 4. Faktöring. Faktöring genellikle mal ve hizmet satışı yapan işletmelerin, bu satışlarından doğan vadeli alacaklarına ilişkin haklarının, faktöring şirketleri tarafından satın alınmasıyla, işletmelere fon sağlama olanağı veren finansman tekniğidir. Faktöring şirketler alacakların tahsilini yüklenirlerse, gerçek faktöring yüklenmemesi halinde gerçek olmayan faktöring adını alırlar. Uzun süreli fon kaynakları Uzun süreli fon kaynakları, işletmelerin sermaye yatırımları ve uzun süreli projelerinin finansmanı için başvurdukları ve geri ödemeleri bir yılı aşan fonlardır. Uzun süreli fon kaynakları 1. Uzun süreli banka kredileri ve ticari krediler Uzun süreli banka kredileri geri ödemesi bir yılı aşan kredilerdir. Bu kredilerin süresi uzun olduğu için geleceğe yönelik belirsizlik ve risk olduğundan faiz oranları yüksektir. Bu krediyi finansal yönden güçlü şirketler kullanır. Uzun süreli ticari krediler, satıcı kredileri, duran varlık satan kuruluşların işletmelere tanımış olduğu kredi kolaylığıdır. Duran varlığın bedeli belirli bir faizle ödenir. Bu kredilerin bir diğer uygulaması da şarta bağlı satış sözleşmesidir. Bu uygulamada satın alınan varlığın mülkiyeti, bedeli tamamen ödeninceye kadar satıcıya ait olmaktadır. 2. Hisse senedi. Hisse senetleri sahibine ortaklık hakkı ve buna bağlı olarak kar payı alma olanağı sağlayan finansal değerlerdir. Hisse senedi yoluyla sağlanan fonlar süresizdir. 3. Tahvil. Bir borç senedidir. Tahvil sahipleri işletmenin faaliyetlerinin sonucu ne olursa olsun, ana paralarını ve faizlerini tahvilde belirtilen koşullarda geri alırlar. 4. Finansal kiralama, leasing. İşletmelerin gereksinim duydukları sabit varlıkları satın almak yerine bir finansal kiralama şirketinden sözleşme yaparak kiralamadır. Kira süresi sonunda kiracının varlığı satın alma hakkı vardır. Finansman türleri. Finansman türleri kaynağına göre ve süresine göre olmak üzere iki grupta incelenebilir. Kaynağına göre finansman türleri 1. Öz kaynaklardan finansman Kuruluş sırasında veya sonradan işletme sahiplerinin ve ortakların işletmeye fon sağlamalarıdır. Bu tür finans kaynağının özelliği süresiz olarak sıfır maliyet ile fon sağlamasıdır. 2. Dış kaynaklardan finansman İşletmenin işletme dışındaki kişi ve kurumlardan, satıcılar, bankalar ve diğer kredi verenlerden fon sağlamasına denir. 3. Otofinansman Büyüme hedefi olan işletmeler kar paylarını dağıtmayarak yeni yatırımlar kararı alabilirler. İşte dağıtılmayan kar paylarına ve yedeklere açık otofinansman, amortismanların ve karşılıkların yüksek gösterilmesi yoluyla karın azaltılması sonucu elde edilen gelire gizli otofinansman denir. Süreye göre finansman türleri. 1. Uzun süreli finansman. Uzun süreli fon kaynakları kullanılarak yapılan finansmandır. İşletmelerde üretim, yönetim ve benzeri faaliyetleri için gerekli olan arazi, bina, makina, demirbaş gibi duran varlıklar ve uzun süreli yatırım projelerinin uzun süreli fon kaynakları ile finanse edilmesi gerekir. Bu varlıkların ve projelerin nakit girişleri uzun süreyi kapsayacağından, bu varlıkların ve projelerin finansmanında uzun süreli finansman tercih edilmelidir. 2. Kısa süreli finansman. İşletmenin mevsimlik etkiler, piyasadaki koşullar nedeniyle kısa süreli fon kaynaklarını kullanarak yapmış olduğu finansmandır. Kısa süreli finansman maliyetinin düşük olması yanında daha kolay elde edilebilir ve ödenebilir olması yönünden daha esnektir, riski daha azdır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin işlevlerinden biri değildir? A. Finansal planlama, B. Finansal denetim, C. Fon sağlama, D. Personel bulma, E. Yatırım. Yanıt D. İnsan gücünün planlama ve zamanında hazır bulundurma işlevi insan kaynakları yöneticisinin işlevidir. 2. Kişi ve kurumların yararlanabileceği para, fon ya da sermayeye ne ad verilir? A. Finans, B. Nakit, C. Çek, D. Finansman bonosu, E. Tahvil. Yanıt A. İşletmelerin başarılı bir şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri, gereksinim duydukları fonları karşılayabilmelerine bağlıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi finansal planlamanın süreçlerinden biri değildir? A. Finansal tabloların hazırlanması, B. Tüm fon girişlerinin aylar itibariyle tahmin edilmesi, C. Fon çıkışlarının tahmini, D. Fon giriş ve çıkışlarının karşılaştırılması, E. İç ve dış finansman kaynaklarının en uygun bileşiminin seçilmesi. Yanıt A. Finansal planlama süreci 5 aşamadan oluşur. Diğer bir aşama fon akışlarının ve yatırımların geri dönüşünün izlenmesidir. 4. Aşağıdakilerden hangisi duran varlıklardan biri değildir? A. Bina, B. İş gücü, C. Arazi, D. Donanım, E. Makina. Yanıt B. İş gücü dönen varlıktır. 5. Aşağıdakilerden hangisi fon kaynaklarından biri değildir? A. Satışlar, B. Varlık satışları, C. Dağıtılmamış kârlar, D. Hisse senetleri, E. Reklam ve tutundurma. Yanıt E. Reklam ve tutundurma fon kullanımıdır. 6. Aşağıdakilerden hangisi fon kullanımı alanlarından biri değildir? A. Kiralar, B. Malzemeler, C. Banka kredileri, D. Maaş ve ücretler, E. Faiz ve kar payları. Yanıt C. Banka kredileri fon kaynağıdır. 7. Aşağıdakilerden hangisi banka kredilerinden biri değildir? A. İskonto, B. İştira, C. Avans, D. Borçlu cari hesap, E. Leasing. Yanıt E. Banka kredileri kısa süreli fon kaynağı iken leasing uzun süreli fon kaynağıdır. 8. Aşağıdakilerden hangisi kısa süreli fon kaynağı değildir? A. Ticari krediler, B. Banka kredileri, C. Tahviller, D. Finansman bonosu, E. Faktöring. 9. Kısa süreli fon kaynaklarında en uzun vade kaç yıldır? A. 1, B. 3, C. 5, D. 6, E. 6. 10. Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli fon kaynağı değildir? A. Uzun süreli banka kredileri, B. Avans kredileri, C. Tahviller, D. Hisse senetleri, E. Finansal kiralama. 11. Aşağıdakilerden hangisi otofinansman yöntemi değildir? A. Yedek akçe ayrılması, B. Fazla amortisman ayrılması, C. Fazla karşılık ayrılması, D. Kar dağıtımı, E. Aktiflerin düşük gösterilmesi. 12. Şarta bağlı satış sözleşmesi nasıl bir kaynaktır? A. Uzun vadeli yabancı, B. Kısa vadeli, C. Uzun vadeli, D. Kısa vadeli yabancı, E. Öz kaynak. Yanıt anahtarı 8C, 9A, 10B, 11D, 12A. Ünite 17. Finansal piyasalar ve kurumlar. Ünite ile ilgili bilgi. Sermaye piyasası ile para piyasaları ayrımından ve araçlarından soru gelir. Finansal piyasalar. Finansal piyasa, fon arz edenler ile fon talep edenler arasında fon akımını düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç gereçler ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapıdır. Finansal piyasaların oluşması için 5 unsurun bir arada bulunması gerekir. Bunlar, fon arz edenler, tasarruf sahipleri, fon talep edenler, yatırımcılar, yatırım ve finansman araçları, yardımcı kuruluşlar, hukuki ve idari düzendir. Fon fazlası olanların ellerindeki fonları fon açığı olanlara doğrudan borç olarak vermelerine, doğrudan finansman, fon fazlası olan tasarrufların aracı kuruluşların elinde toplanarak fon açığı olanlara yönelmesine dolaylı finansman denir. Finansal piyasalar vade açısından ikiye ayrılır. 1. Para piyasası. Bir yıl veya daha kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasadır. Para piyasasının araçlarını ticari senetler, kaynaklarını ise çeşitli mevduatlar oluşturur. Para piyasasının temel unsurları kişiler, kurumlar ve bankalardır. Bankalar örgütlenmiş para piyasasının en önemli kurumudur. Bankaların iki işlevi vardır. 1. Mevduat toplayarak kaynak sağlamak. 2. Sağlanan kaynakları fon gereksinimi olan kişi ve kurumlara kredi olarak sunmak. Tefeci ve yasa dışı bankerlik kurumları da örgütlenmemiş para piyasalarıdır. Para piyasasında piyasa dengesini oluşturan ölçü faizdir. 2. Sermaye piyasası. Bir yıldan daha uzun süreli fon arz edenlerle talep edenlerin karşılaştığı piyasaya sermaye piyasası denir. Bu tür fonlar duran varlıklar ve büyük projeler için kullanılır. Örgütlenmiş sermaye piyasasının oluşturduğu yere menkul kıymetler borsası adı verilmektedir. Borsa dışında da yaygın olarak kullanılan sermaye piyasası vardır. Bu piyasalara örgütlenmemiş sermaye piyasası denir. Birincil piyasa. İlk kez ihraç edilen menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasadır. İkincil piyasa, daha önce çıkartılmış menkul kıymetin işlem gördüğü piyasalardır. İkincil piyasanın işlevlerini menkul kıymetler borsası ile borsa dışı kurumlar yürütür. Birincil piyasada bir menkul kıymet bir kez el değiştirirken, ikincil piyasada birçok kez el değiştirebilir. Sermaye piyasası kurumları. 1. Aracı kurumlar. Sermaye piyasası araçlarının kendi nam ve hesaplarına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım ve satımını yapan kurumlardır. Anonim şirket şeklinde kurulması gereken kuruluşların kuruluş koşulları ve yapacakları faaliyetler SPK'da belirtilmiştir. Yapılacak faaliyetler, sermaye piyasası araçlarının halka arzına aracılık. Sermaye piyasası araçlarının ikincil piyasada alım-satımına aracılık, portföy işletmeciliği ve yönetimi, yatırım danışmanlığı, menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım-satımı, finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal ve kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem yapılmasına aracılık, faaliyet izni alması uygun görülen aracı kuruluşa sermaye piyasasında yapabilecekleri faaliyetleri gösteren yetki belgesi verilir. 2. Yatırım ortaklıkları. Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler, portföylerini işletmek amacıyla kurulan kayıtlı sermaye esasına tabi anonim ortaklıklardır. Portföy işletmeciliğinin dışında yapacakları faaliyetler, SPK'ca düzenlenir. Yatırım ortaklıklarının yapamayacakları faaliyetler, ödünç para verme işleriyle uğraşamazlar, mevduat toplayamazlar, ticari, sınai, zirai faaliyette bulunamazlar, aracılık faaliyetlerinde bulunamazlar. 3. Yatırım fonları. Halktan katılma belgesi karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına riski dağıtarak, sermaye piyasası araçları gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığına yatırım fonu denir. Yatırım fonu kurabilecek kuruluşlar, bankalar, sigorta şirketleri, aracı kurumlar, emekli ve yardım sandıkları ile sermaye piyasası kurulunun tebliği ile belirleyeceği esaslara uyan diğer şirketlerdir. 4. Diğer sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlardır. Sermaye piyasası araçlar. Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler, hisse senedi ve tahviller ile diğer sermaye piyasası araçları, çek, poliçe, bono ile mevduat sertifikası bunun dışındadır. 1. Hisse senetleri. Anonim ortaklıklar veya sermayesi paylara bölünmüş komandit ortaklıklar, özel kanunla kurulmuş olan kuruluşlar tarafından çıkartılırlar. Belirli bir sermayeye katılım payını temsil ederler ve sahiplerine ortaklık haklarından yararlanma imkanı verirler. 3 tür getiri sağlarlar. A. Kar payı, B. Zaman içinde hisse senedinin değerinde meydana gelen artış, C. Rüçhan hakkı, öncelikli satın alma hakkı, satışından elde edilen gelir. Hisse senedi türleri. Nama yazılı hisse senetleri. Hisse senedinin ciro ile pay defterine yazılarak devredilmesi. Hamiline yazılı hisse senetleri. Hisse senedinin teslimi ile devredilmesi. Adi hisse senetleri sahiplerine eşit haklar sağlar. İmtiyazlı hisse senetleri, ana sözleşme gereği sahiplerine kâra iştirak ve genel kurulda oy kullanma bakımından bazı ayrıcalıklar sağlar. Bedelli hisse senetleri, bedeli ortaklardan veya üçüncü kişilerden alınan hisse senetleri. Bedelsiz hisse senetleri, yeni çıkartılan hisse senedi bedellerinin taahhüt ve ödeme ile karşılanmayıp, yedek akçelerin yeniden değerleme değer artış fonunun sermayeye eklenmesi karşılığı çıkarılan hisse senetleridir. Primsiz hisse senetleri, üzerinde yazılı değerle ihraç edilen senetler. Primli hisse senetleri, nominal değerinden yüksek bir bedelle ihraç edilen senetler. 2. Tahviller. Sahibine alacaklılık hakkı ve faiz geliri sağlayan değerlerdir. Süresi 2 yıldan az olmamak üzere serbestçe belirlenen borç senetleridir. Tahvilleri anonim ortakların dışında kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler ile bu idarelerle mevzuat uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeler çıkarabilir. Tahviller çeşitli ölçütlere göre ayrılırlar. Primli tahviller, başa baş tahviller, ikramiyeli tahviller, nama yazılı tahviller, hamiline yazılı tahviller, sabit ve değişken faizli tahviller, güvenceli, güvencesiz tahviller, endeksli tahviller olmak üzere. 3. Diğer menkul kıymetler. A. Gelir ortaklığı senetleri. Kamuya ait kurum ve kuruluşların gelirlerine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılan senetlerdir. Bu senetler tesislerin mülkiyeti ve işletilmesi konusunda herhangi bir hak vermezler. B. Banka bonosu veya banka garantili bonolar. Banka bonosu, bankanın borçlu sıfatı ile düzenleyip sermaye piyasası kurulunca kayda alındıktan sonra ihraç ettiği emre ve hamiline yazılı kıymetli evraktır. Banka garantili bonolar. Bankadan kredi kullanan ortaklıkların bu kredilerin teminatı olarak borçlu sıfatı ile düzenleyip alacakları bankaya verdikleri emre yazılı senetlerden bu krediyi kullandıran banka tarafından kendi garantisi altında ve kurulca kayda alındıktan sonra ihraç edilen kıymetli evraktır. Bu bonoları Kalkınma ve Yatırım Bankaları çıkartır. C. Finansman bonoları. D. Varlığa dayalı menkul kıymet. VDMK. Bankalar, finansal kiralamaya yetkili kuruluşlar ile genel finans ortaklıkları ve finans şirketleri tarafından kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları ve devralacakları alacaklar karşılığında kurulca kayda alınarak ihraç edilen kıymetli evraktır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Bankaların tüketici kredilerinden, konut kredilerin vesaire haklarından dolayı doğmuş alacakları ve devralacakları alacakları karşılığında kurulca kayda alınarak ihraç edilen kıymetli evrak hangisidir? A. Finansman bonosu, B. Varlığa dayalı menkul kıymet, C. Tahvil, D. Hisse senedi, E. Gelir ortaklığı senetleri. Yanıt B. Bankaların, finansal kiralama şirketlerinin, genel finans ortaklıklarının ve finans şirketlerinin alacak haklarına karşılık çıkarmış olduğu kıymetli evraklardır. 2. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumlarından biri değildir? A. Aracı kurumlar, B. Yatırım ortaklıkları, C. Bankalar, D. Yatırım fonları, E. Sermaye piyasasında faaliyet göstermesine izin verilen diğer kurumlar. Yanıt C. Bankalar para piyasası kurumlarıdır. 3. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların oluşması için gerekli unsurlardan biri değildir? A. Tasarruf sahipleri, B. Yatırımcılar, C. Yatırım ve finansman araçları, D. Yardımcı kuruluşlar, E. Banka mevduatları. Yanıt E. Finansal piyasalar fon açığı olanlarla fon fazlası olanlar arasında ilişki kurarlar. 4. Uzun vadeli yatırımlara konu olan menkul kıymetlerin alınıp satıldığı düzenli ve örgütlenmiş pazara ne ad verilir? A. Banka, B. Menkul kıymetler borsası, C. Bankerler, D. Tefeciler, E. Komisyoncular. Yanıt B. Örgütlenmiş sermaye piyasasına menkul kıymetler borsası denir. 5. Aşağıdakilerden hangisi yatırım ortaklıklarının yapamayacağı işlerden biri değildir? A. Portföy işletmeciliği, B. Ödünç para verme, C. Mevduat toplama, D. Ticari, zirai ve sınai faaliyette bulunma, E. Aracılık faaliyetinde bulunma. Yanıt A. Yatırım ortaklıkları portföy işletmeciliği yapmak için kurulurlar. 6. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası araçlarından biri değildir? A. Hisse senetleri, B. Tahviller, C. Mevduatlar, D. Gelir ortaklığı senetleri, E. Banka bonosu. Yanıt C. Mevduat hesapları sermaye piyasası aracı değildir. 7. Köprü, baraj, elektrik santrali vesaire kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanların gelirine gerçek ve tüzel kişilerin ortak olması için çıkarılan senetlere ne ad verilir? A. Gelir ortaklığı senetleri, B. Finansman bonoları, C. Banka bonosu, D. Banka garantili bonolar, E. Varlığa dayalı menkul kıymet. Yanıt A. Kamuya ait tesislerin gelirleri ile ilgili olup senet sahiplerinin bu tesislerin mülkiyeti ve işletilmesi konusunda herhangi bir hakları yoktur. 8. Aşağıdakilerden hangisi tahvil çeşitlerinden biri değildir? A. Primli tahvil, B. Başa baş tahviller, C. Endeksli tahviller, D. Nama yazılı tahviller, E. Primsiz tahvil. 9. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların unsurlarından değildir? A. Fon sağlayanlar, B. Fon talep edenler, C. Yatırımcılar, D. Finansal analiz, E. Finansman araçları. 10. Aşağıdakilerden hangisi bir tür hisse senedi değildir? A. Nama yazılı, B. Adi, C. Primsiz, D. Ticari senetler, E. Hamiline yazılı. 11. Para piyasasında piyasa dengesini oluşturan ölçü aşağıdakilerden hangisidir? A. Altın, B. Faiz, C. Döviz, D. Para, E. Reskont. 12. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kısa süreli fon gereksinimlerini karşıladıkları piyasadır? A. Birincil piyasa, B. Menkul kıymetler borsası, C. İkincil piyasa, D. Para piyasası, E. Serbest piyasa. Yanıt anahtarı 8E, 9D, 10D, 11B, 12D. Ünite 18, muhasebe. Ünite ile ilgili bilgi. Muhasebenin işlevleri, bilanço ve gelir tablosu tanımları ile bütçe çeşitleri iyi bilinmelidir. Muhasebenin tanımı ve işlevi. Tanımı. Bir işletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişme yaratan mali nitelikteki olayları kaydetme, sınıflama, özetleme, analiz etme ve yorumlama bilim ve sanatıdır. Muhasebe bilgisinin kullanıcıları. Muhasebe bilgisinin kullanıcıları herhangi bir nedenle işletme ile ilgili olan veya ilgilenen kişi ve gruplardır. Bunlar yöneticiler, işletme sahipleri, işletmede çalışanlar veya sendikalar, bankalar, kredi kurumları, tahvil sahipleri, satıcılar, devlet ve kamudur. Muhasebe süreci. Temel amacı işletme ile ilgili olan kişi ve gruplara işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında bilgi üretmek olan muhasebe bu işlevi yerine getirirken mali nitelikteki olayları kaydeder, sınıflar, özetler, analiz eder, yorumlar, raporlar. Kayıtlar. Tarih sırasına göre yevmiye defteri, günlük defter adı verilen deftere yapılır. Sınıflandırma işlemi büyük defter adı verilen defterde açılacak hesaplarda gerçekleştirilir. Özetleme, finansal tabloların hazırlanması ile gerçekleştirilir. Kesin mizan, bilanço, gelir tablosu. Analiz, finansal tablolarda yer alan bilgilerin neden ve sonuçları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Analiz sonuçlarının yorumları işletmenin geleceğine ilişkin kararların alınmasında en önemli yol göstericidir. Bu nedenle yorumların bilgi kullanıcıların anlayacağı şekilde raporlar halinde sunulması gerekir. Temel muhasebe eşitliği ve çift taraflı kayıt sistemi. Bir işletmenin mal varlığı, işletmenin sahip olduğu varlıklar ve bu varlıkların kaynaklarını ifade eder. İşletme varlıklarının yönünü ise işletmenin sahip olduğu para ile ifade edilen maddi ve maddi olmayan varlıkları ifade eder. Kaynak yönünü ise varlığın hangi kaynaklardan sağlandığını gösterir. Varlıklar eşittir kaynaklar. Bu eşitlik muhasebenin temel eşitliğidir ve hiçbir zaman bozulmaz. İşletme ne kadar kaynak kazanır veya kaybederse o oranda da varlık kazanır kaybeder. İşletmenin mal varlığı biri öz kaynak, diğeri yabancı kaynak olmak üzere iki kaynaktan sağlanır. Varlıklar eşittir yabancı kaynak artı öz kaynak. İşletmeler temel muhasebe eşitliğini sağlamak için çift taraflı kayıt yöntemi uygularlar. Bu sistem her işletme için bir borç bir de alacak kaydını gerektirir. Finansal tablolar. 1. Bilanço. Bir işletmenin belirli bir andaki finansal durumunu gösteren tabloya bilanço denir. İşletmenin finansal durumu, işletmenin varlıklarını ve bu varlıkların kaynaklarını ifade etmektedir. Bilançoda bir taraf varlıkları, diğer taraf kaynaklar olmak üzere iki taraf vardır. Varlıkların paraya çevrilebilme yeteneğine göre sıralandığı tarafa bilançonun aktifi, kaynakların geri ödenme sürelerine göre sıralandığı tarafa ise bilançonun pasifi denir. A. Dönem varlıklar. Bir yıl içerisinde paraya çevrilebilen veya kullanılabilen varlıklardır. Bunlar kasa, banka, menkul kıymetler, alacaklar, stoklar ve diğer dönem varlıklardır. B. Duran varlıklar. Bir yıldan daha fazla sürede paraya çevrilebilen değerlerdir. Bunlar uzun vadeli alacaklar, mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar ile diğer duran varlıklar olarak gruplandırılırlar. A. Mali duran varlıklar. Hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetler. B. Maddi duran varlıklar. Uzun süreli işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan fiziksel yapıya sahip varlıklardır. Binalar, arazi ve arsalar, makinalar, demirbaşlar, nakil araçları vesairedir. C. Maddi olmayan duran varlıklar. Fiziksel varlıkları olmayan ancak kullanımları sonucu işletmeye bir takım yarar ve üstünlük sağlayan haklar ve üstünlüklerdir. Bu haklar şerefiyeler ve aktifleştirilmiş giderlerdir. Maddi olmayan varlıklar 5 yıl içinde amortisman ayırma yoluyla itfaiyle gidere dönüştürürler. Yabancı kaynaklar. İşletmenin kurucuları dışındaki kişi ve kuruluşlardan sağladığı kaynaklardır. Kısa süreli yabancı kaynak bir yıl içinde ödenecek borçları, uzun süreli yabancı kaynaklar ise bir yıldan uzun sürede geri ödenecek olan borçlardır. Öz kaynak, öz sermaye işletme sahip ve veya sahiplerinin işletmeye sermaye olarak verdikleri değerleriyle işletme faaliyetleri sonucu yaratılan ve henüz işletmeden çekilmemiş dönem kârı ile dağıtılmamış geçmiş dönem kârlarından oluşur. Öz sermaye eşittir net varlıklar eksi yabancı sermaye. Borçlar. 2. Gelir tablosu. Gelir tablosu bir işletmenin bir döneme ilişkin faaliyet sonuçlarını gösteren tablodur veya gelir tablosu bilançoda tek kalem olarak gösterilen dönem kârı veya zararının nasıl oluştuğunu ayrıntılı ve özlü bir şekilde gösterilen temel mali tablodur. Tüm gelir ve giderlerin farkı gelir tablosunda işletmenin net kârı veya zararı olarak gösterilir. 3. Nakit akış tablosu. Bir işletmede nakdin nasıl elde edildiğini ve hangi alanlara harcandığını gösteren tablodur. İşletme bütçeleri. Bütçe, bir işletmenin finansal faaliyetlerine ilişkin amaçlarını başarmak için ileride izlemesi gereken yolu belirleyen ayrıntılı bir finansal plandır. Bütçeleme, bir planlama olduğu kadar etkin bir denetim faaliyetidir. Yönetsel bakış açısını geliştirir. Yöneticileri doğabilecek sorunlar hakkında önceden uyarır. Faaliyetlerin eşgüdümünü sağlar, birimlerin başarısını değerlendirir. Bütçenin hazırlanması. Bütçelenecek tutarların düzeyinin oluşturulmasında iki temel felsefe vardır. 1. Davranışsal yaklaşım. Birim yöneticileri bütçeyi birim başarısının değerlenmesinde uygun bir temel olarak görürlerse çok daha fazla güdüleneceklerdir. Bu yaklaşıma göre hedeflere ortalama bir verimlilikle ulaşılabilir. Bütçe tutarları başarılabilecek bir düzeyde belirlenmelidir. 2. Toplam kalite yöntemi. Örgütteki her kişi ve bölüm sürekli gelişme için çalışmalıdır. Bu felsefeye göre bütçelenecek tutarlar tam verimliliği yansıtan düzeylerde oluşturulur. Bütçe çeşitleri. Bütçe tek bir belgeden oluşmaz. Bir işletmenin bütçesi denildiğinde o işletmenin ana bütçesi anlaşılır. Ana bütçe, işletmenin planlanmış faaliyetlerini özetleyen, birbiriyle ilişkili birçok bütçeden oluşur. Ana bütçeyi oluşturan unsurlar, faaliyet bütçeleri, satış bütçesi, üretim bütçesi, üretim giderleri bütçesi, faaliyet giderleri bütçesi, bütçelenmiş pro forma gelir tablosu, sermaye harcamaları bütçesi, finansal bütçeleri, nakit bütçesi, bütçelenmiş pro forma bilanço. Ünite ile ilgili sorular. 1. Bir işletmenin varlıklarında ve kaynaklarında değişme yaratan mali nitelikteki olayları kaydetme, sınıflama, özetleme, analiz etme ve yorumlama bilim ve sanatına ne ad verilir? A. Muhasebe, B. Matematik, C. Finansal analiz, D. Demografi, E. Pazarlama. Yanıt A. Muhasebe, hesaplama ve karşılıklı hesap görmedir. 2. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgisinin kullanıcıları değildir? A. Yöneticiler, B. İş görenler, C. İşletme sahipleri, D. Devlet, E. Müşteriler. Yanıt E. Muhasebe kayıtları daha çok işletmenin finansal boyutuyla ilgili kişi ve kurumlarca incelenir. 3. Kayıtlar hangi deftere yapılır? A. Bilançoya, B. Kesin mizana, C. Defteri kebire, D. Yevmiye defterine, E. Bütçeye. Yanıt D. Muhasebenin ilk sürecini oluşturan kayıtlar günlük olarak tarih sırasına göre yevmiye defterine kaydedilir. 4. Aşağıdakilerden hangisi dönem varlıklardan biri değildir? A. Tahviller, B. Banka, C. Kasa, D. Alacaklar, E. Stoklar. Yanıt A. Tahviller, hisse senetleri, diğer menkul kıymetler, mali duran varlıklardır. 5. Bir yıl içerisinde ödenecek olan borçlara ne ad verilir? A. Kısa süreli alacaklar, B. Kısa süreli yabancı kaynak, C. Uzun vadeli varlıklar, D. Duran varlıklar, E. Uzun süreli borçlar. Yanıt B. Kısa süreli yabancı kaynak denir ve döner varlıkların finansmanında kullanılır. 6. Bir işletmenin bir döneme ilişkin faaliyet sonuçlarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilanço, B. Gider tablosu, C. Gelir tablosu, D. Finansal analiz, E. Nakit akış bütçesi. Yanıt C. Bilançoda yer alan net kar veya zararın nasıl olduğunu gösteren temel mali tablodur. 7. Aşağıdakilerden hangisi bütçelerin yararlarından biri değildir? A. Yönetsel bakış açısını geliştirirler. B. Gelecekte doğabilecek sorunları önceden gösterirler. C. Faaliyetlerin koordinasyonunu sağlarlar. D. Başarıyı değerlerler. E. Kar ve zararın hesaplanmasını sağlarlar. Yanıt E. Bütçeler gelecekteki olayların tahminidir. 8. Aşağıdakilerden hangisi finansal bütçelerden biridir? A. Satış bütçesi, B. Üretim bütçesi, C. Nakit bütçesi, D. Faaliyet giderleri bütçesi, E. Üretim giderleri bütçesi. 9. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe süreci içinde yer almaz? A. Sınıflama, B. Finanslama, C. Analiz, D. Kaydetme, E. Raporlama. 10. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bilanço bir işletmenin faaliyet sonucunu gösterir. B. Bilanço belirli bir dönem için düzenlenir. C. Bilançoda varlıklar pasifte, kaynaklar aktifle gösterilir. D. Bilançoda yabancı kaynaklardan net varlıklar çıkartılarak öz sermaye bulunur. E. Bilanço temel muhasebe eşitliğine dayanır. 11. Aşağıdakilerden hangisi öz sermayeyi oluşturan unsurlardan biridir? A. Tahviller, B. Banka kredileri, C. Finansman bonoları, D. Dağıtılmamış kar payları, E. Senetsiz borçlar. 12. Bir işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu gösteren tabloya ne ad verilir? A. Gelir tablosu, B. Nakit akış tablosu, C. Fon akım tablosu, D. Bütçe, E. Bilanço. Yanıt anahtarı 8C, 9B, 10E, 11D, 12E. Ünite 19. Bilgi Sistemleri Teknolojisi. Ünite ile ilgili bilgi. Veri, bilgi, belleğin tanımları ile bilgisayar yazılım türlerinden ve bilgi teknolojisinden soru gelir. Bilgi işleme ve sistem. Günümüzün önemi artan olgularından biri olan bilgi işleme aslında çok eski bir kavramdır. Bilgi işlemenin tarihini binlerce yıl öncesinde Çinlilerin kullanmış olduğu abaküsle başlatmak mümkündür. Bilgi işleme için temel veriler veri ve bilgidir. Veri ve bilgi. Veri, data veya datum sözcüğünün çoğulu olmasına rağmen tekil ve çoğul şekillerde kullandığımız bir kavramdır. Veri, çeşitli durumların, gözlemlerin veya oluşumların her türlü gösterimidir, yani işlenmemiş ham bilgilerdir. Verinin anlam taşıyan bir niteliğe kavuşmasına ve işlenmesine bilgi denir. Veri ile bilgi farklı kavramlar olmasına rağmen bazen birbirlerinin yerine kullanılırlar. Nedeni, bilgi işleme sonucunda elde edilen her bilgi bir sonraki evre ya da dönem için veri özelliğini taşıyor olmasıdır. Sistem kavramı. Sistem, bir takım verilerin işlenmesi ve çıktılarının üretilmesi sürecidir. Başka bir ifadeyle, yönetimin belirli amaçlara ulaşabilmesi için bir araya gelmiş olan ve birbirleriyle ilişkili bölümlerden oluşan bir bütündür. Buna göre bilgi işleme de bir sistemdir ve bu sistemin altı temel bileşeni vardır. Veri, bilgi, kontrol, saklama, bilgi işleme, geri bildirim. Standartlarla karşılaştırma yapılabilmesi için sistem çıktılarının kontrol öğesine iletilmesi ve düzeltilmiş bilginin sisteme yeniden verilmesidir. Önemli sistem karakteristikleri. Bir sistemin amacı varoluş nedenidir. Sistemler amaçlarına ulaşmak için çevreleriyle etkileşimde bulunurlar. Çevreleriyle etkileşimde olan, yani girdi alıp çıktı üreten sistemler, açık sistemlerdir. Çevreleriyle etkileşimleri olmayan sistemler kapalı sistem olarak adlandırılır. İşleyen tüm sistemler açık sistemdir. Bilgisayarın bilgi sistemlerine etkisi. Bilgisayar, çok sayıda aritmetiksel ya da mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, çalışması sırasında bir insanın karışması gerekmeksizin, kendisine önceden verilmiş bir programa uyarak otomatik olarak yürüten bir bilgi işleyicisidir. Bilgisayarlar veriyi insandan daha etkin bir biçimde işlerler. Bilgisayarların işletmelerin gereksinim duyduğu çözümleri, yani verileri hızla ve doğru olarak işleyerek sunmaları önemlerini artırmaktadır. Bilgisayar teknolojisi. Bilgisayarla bilgi işleme teknolojisinin üç temel bileşeni vardır. Donanım, yazılım ve personel olmak üzere. A. Bilgisayar donanımı. Bilgisayar sistemine ilişkin fiziksel öğeler bütünüdür. Tüm bilgisayarlar için donanımın 5 temel bileşeni vardır. 1. Bellek birimi. Bellek biriminin ana bellek ve ikincil bellek olarak iki türü bulunmaktadır. Birincil bellek olarak da adlandırılan ana bellek birimi, veri bilgi ve komutların bilgi işleme süresince saklandığı birimdir. Ve doğrudan kontrol biriminin yönetimi altındadır. Yardımcı bellek veya dış bellek olarak da adlandırılan ikincil bellek birimi ise, ana belleğin yükünü azaltan ve dışsal olarak kullanılan bellek türüdür. Bellek, disket şeklinde manyetik disk, manyetik teyp, optik disk şeklinde günlük yaşamımızda kullanılır. 2. Kontrol birimi. Bilgisayar sistemindeki girdi, çıktı, bellek, aritmetik, mantık birimlerinin eş güdümünü sağlayan birimdir. 3. Aritmetik, mantık birimi. Bu birim toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel aritmetik işlemlerini yapar. 4. Girdi birimi. Bilgisayarın veriyi kabul etmesinde işlev gören ve çok çeşitli tiplerden oluşabilen birimdir. Optik karakter okuyucu, kart okuyucu gibi çeşitleri vardır. 5. Çıktı birimi. Girdi birimleriyle ana işlem birimine iletilen verilerin istenilen formda ve bilgi olarak alınabildiği birimlerdir. Yazıcı, printer, terminal ekranı, mikrofilm birimi, fax birimi gibi çeşitleri vardır. B. Bilgisayar yazılımı. Donanıma yaşam veren yazılımdır. Belirli bir işi yerine getirmek üzere ayrıntılı komutlardan oluşan ve özel bir dille hazırlanan programlara bilgisayar programı denir. Yazılım programları iki ana grupta ele alınabilir. 1. Sistem yazılımı. Uygulamadaki program komutlarını yorumlayarak bunları nasıl yürüteceğini donanıma söyleyen programlar dizisidir. Sistem yazılımının en önemli yanını işletim sistemi oluşturur. İşletim sistemi ana işlem birimindeki işlemleri denetleyen programlar bütünüdür. 2. Uygulama yazılımı. Kullanıcının özel uygulamalarına ilişkin gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmış programlardır. Yazılım kavramı içinde önem taşıyan bir öğe de programlama dillerdir. Programlama dilleri, yazılım programlarının oluşturulması için tanımlanmış yapay dillerdir. Bilgisayarlar ve bilgi işlem sistemleri. Bilgisayarlarla bilgi işlem sistemleri iki ana grupta ele alınır. 1. Yığın işlem sistemleri. Yığın işlem. Benzer işlemlerin bir araya getirilmesi, gruplanması ve işlenmesidir. Bu ilişkilerin gruplanmasında sayı ve zaman rol oynar. Bu belirleme işletmenin işlem yoğunluğuna göre yapılır. Satış faturalarının bir yığın haline getirilerek bilgisayara girilmesi veya işçi zaman kartlarının biriktirilmesi işlenecek belgelere örnek gösterilebilir. Yığın işlemin bir türü de belirli bir manyetik ortamda disket gibi biriktirilen bilgilerin bilgisayara girilmesidir. 2. Çevrim içi işlem sistemi. Çevrim içi işlem sistemi, girdi verilerinin oluştuğu yerden ve anında girildiği, çıktığı bilgilerin ise gereksinilen yerde ve gereksinilen anda alınabildiği bir kullanım biçimini ifade etmektedir. Çevrim içi sistemler iki şekilde ele alınır. A. Çevrim içi yığın işlemi. Bu sistemde veri bilgisayara doğrudan verilir ve daha sonra, yani farklı bir zamanda işlenmek üzere elektronik olarak saklanır. Örnek: bankalardaki şube terminalleri. B. Çevrim içi gerçek zamanlı işlem. Verinin anında, yani zaman farkı gözetmeksizin işlenmesi demektir. Örneğin ATM'ler. Veri tabanı sistemi. Veri tabanı, birbiriyle ilişkili kütükleri birleştirilerek birbirlerinden bağımsız alanlarda ortaklaşa kullanımına olanak veren bir yapılanmadır. Veri tabanı uygulaması. Verilerin birden fazla yerde gereksizce saklanmasını önler. Belirlenmiş olan bir konudaki tüm bilgileri kapsar. Bilgilerin çelişmesini önleyerek tutarlılığı sağlar. Disk belleğinde tasarruf sağlar, veriye erişimi hızlandırır, kullanıcının öğrenmesi kolaydır. Veri iletişimi, verinin bir merkezden alıcı bir diğer noktaya iletilmesidir. Veri iletişim sistemleri, veriyi iletişim hatları üzerinden veya uydular aracılığıyla ileten sistemlerdir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Çeşitli durumların, gözlemlerin veya oluşumların her türlü gösterimine ne ad verilir? A. Bilgi, B. Sistem, C. Girdi, D. Veri, E. Dönüşüm. Yanıt D. Veri işlenmemiş ham bilgidir. 2. Verinin anlam taşıyan bir niteliğe kavuşmasına ne ad verilir? A. Hesap, B. Bilgi, C. Veri, D. Muhasebe, E. Çıktı. Yanıt B. Bilgi verinin işlenmiş halidir. 3. Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme sistemi bileşenlerinden biri değildir? A. Veri, B. Bilgi, C. Geri bildirim, D. Saklama, E. Yapılanma. Yanıt E. Yapılandırma sistemin bir öğesi değildir. 4. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar donanımının unsurlarından biri değildir? A. Kütük, B. Bellek, C. Kontrol, D. Girdi birimi, E. Çıktı birimi. Yanıt A. Bilgisayar donanımının 5 temel bileşeni vardır. 5. Veri ile bilgi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? A. Veri bilginin işlenmiş halidir. B. Veri kontrol edilemez, oysa bilgi kontrol edilebilir. C. Veri saklanabilir, oysa bilgi saklanamaz. D. Bilgi verinin işlenmiş halidir. E. Veri tek başına anlam taşır, oysa bilgi tek başına anlam taşımaz. Yanıt D. İşlenmemiş ham bilgiye veri denir. 6. İnsan ile bilgisayar arasında doğrudan bir ilişki kuran hangi sistemdir? A. Çevrim içi sistem, B. Veri tabanı, C. Yığın işlem sistemi, D. Dağıtımlı sistemler, E. Zaman bölüşümlü sistemler. 7. Birbiriyle ilişkili kütüklerin birleştirilerek birbirinden bağımsız alanlarda ortaklaşa kullanımına olanak veren yapılanmaya ne ad verilir? A. Çevrim içi sistem, B. Yığın işlem sistemi, C. Zaman bölüşümlü sistem, D. Veri tabanı, E. Dağıtımlı sistemler. 8. Standartlarla karşılaştırma yapılabilmesi için sistem çıktılarının kontrol öğesine iletilmesi ve düzeltilmiş bilginin sisteme yeniden verilmesine ne ad verilir? A. Sistem, B. Standart, C. Kontrol, D girdi, E geri bildirim. 9. Bilgisayar sistemine ilişkin fiziksel öğeler bütününe ne ad verilir? A sistem, B yazılım, C donanım, D monitör, E program. 10. Bilgi işlem amacıyla donanımın çeşitli bileşenlerinin işlevlerini sağlayan ve denetleyen her türdeki programlar bütününe ne ad verilir? A girdi birimi, B printer, C mikrofilm, D yazılım, E ekran. Yanıt anahtarı 6A, 7D, 8E, 9C, 10D. 3. kaset 1. yüzün sonu.